Ayrım 5. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 72. 2.3. 1876. 1. Meşrutiyet. 2.3.1. Genç Osmanlı Hareketi ve Talebe-i Ulum isyanı. 1838 İngiliz Ticaret Sözleşmesi ile başlayan Tanzimat süreci 1876 devrimiyle bir yıl için kesintiye uğradı. 1876 hareketi Osmanlı ülkesinin sömürgeleşme sürecini ve bu süreci yürüten feodal mutlakiyetçiliğe karşı bir isyandır ve başarıya ulaşmıştır. 1876'da Kanuni Esasi'nin ilanı bir devrim midir? Kimi siyasetçi ve hukukçularımız, bu arada Kürsü Hocam, Profesör Doktor Münci Kapani, 1876 meşrutiyetini devrim olarak kabul etmez. Neden olarak da bu hareketin aşağıdan yukarı olmadığını, Kanuni Esasi'nin padişah tarafından lütufla bağışlandığını belirtirler. Bakınız Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 5. Basım, Ankara 1976. 1876'da meşrutiyetin ilanı bir devrimdir. Öğrenci isyanları ve genç Osmanlı aydınlarının hürriyet hareketiyle başarılmıştır. 578 yıldır devam eden bir feodal mutlakiyeti anayasayla düzenlemiştir. Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın belirttiği gibi her devrim o toplumun etine buduna göredir. Başka deyişle birikiminin el verdiği kadar devrimdir. Bir yıl sürmesi ve cılızlığı bu devrimin yetersizliğini belirler. Öte yandan daha sonra gelen 1908 ve 1920 dalgaları 1876 devriminin bıraktığı mirasın değerini gösterir. 1876 devriminin aşağıdan olmadığı görüşü en azından tartışmalıdır. Bu görüşün geçerliliği aşağıdan kavramının tanımına bağlıdır. Aşağıdan yukarıdan kavramları tarihseldir. 1876 devrimini işçiler ve yoksullar yapmadı. Ancak bu devrime damgasını vuran Osmanlı aydın ve memurları ile öğrenci isyanı, padişaha ve saray bürokrasisine karşı aşağıdan gelen bir sınıfsal hareketi temsil ediyordu. Kaldı ki hemen ileride özetleneceği üzere 1876 meşrutiyeti öncesinde 1840'larda başlayan bir işçi hareketinin ve köylü isyanlarının yükselişini de görüyoruz. 1876 hareketi dünya devrimcilerinin de dikkatini çekmişti. Engels 25 Haziran 1877 günü arkadaşı Brecke'ye yazdığı mektupta Türkiye ile ilgili umudunu yazıyordu. Türk halk kitleleri, yani Türk köylüleri ve hatta orta ölçekli toprak sahipleri sağlam durduğu sürece Doğu'nun toplumsal organizması sert darbelere dayanabilir. Bizanslardan miras kalan 400 yıllık başkent yolsuzlukları başka bir halk olsa mahvederdi. Ancak Türklere sadece üst tabakayı alaşağı etmek kalıyor ve onlar kesinlikle Rusya'nın gücüyle boy ölçüşebilirler. Engels'in Brecke'ye mektubunun tamamı için bakınız Marx Engels, Werke, yukarıdaki alıntı için bakınız Mehmet Perinçek, Türk-Rus diplomasisinden gizli sayfalar, kaynak yayınları 1. basım, İstanbul, Haziran 2011, sayfa 268. 19. yüzyılın sömürgeleşme süreci ve çökmekte olan feodal merkezi devlet, kaçınılmaz olarak karşıtını doğurdu. Milli ve toplumsal tepki ve mücadeleler başladı. 1840'larda Balya Karaaydın madenlerindeki işçiler, 1845'te Bursa'da el tezgahlarında çalışanlar, daha sonra Kasımpaşa Tersane işçileri, Beyoğlu Telgraf işçileri, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası işçileri, Ömerli Yarımburgaz Demiryolu yapım işçileri ve İzmir Demiryolu işçileri greve gittiler. 1876'ya doğru bu mücadeleler daha da yükseldi. Haydarpaşa Demiryolu işçileri ve tersane işçileri de grev yaptılar. Mali bunalım yüzünden binlerce memur aylık alamıyor, dükkanlar iş yapmıyor, esnaf ve zanaatkar işini ve tezgahını kaybediyordu. Kırsal bölgeler kuraklık ve kıtlıktan kırılıyordu. Rumeli ve Anadolu eyaletlerinde yöneticilere ve ağalara karşı köylü isyanları oldu. Rumeli'deki köylü ayaklanmaları milli hareketlere dönüştü. Fransız devriminin yaydığı milliyetçi fikirler ezilen milliyetlere yol gösterdi. Birçok yerde Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandılar. Avrupa'nın ve komprador tüccarın amansız rekabetine ve baskılarına karşı Osmanlı ticaret burjuvazisi mücadeleye girişti. Yeni Fransız devriminin milliyetçi ve hürriyetçi fikirlerinden beslenen aydınlar, genç subaylar, küçük memurlar ve öğrenciler yönetime karşı mücadeleye atıldılar. Bu hareketlerin öncüleri Burjuva Demokratik Hareket'in kadrolarını meydana getirdiler. Hürriyet Hareketi ile Osmanlı ülkesinde yaşayan milliyetlerin mücadelesi aynı cephede buluştu. Orhan Can, Oktay Kutlu, AGY. Tarihimizi Kuleli Vakası olarak geçen olay, Tanzimat Paşalarının feodal komprador iktidarına karşı ilk örgütlü mücadeledir. 1859'da 40 kişi gözaltına alındı ve Kuleli Kışlası'na hapsedildi. Müebbet hapis dahil ağır cezalara çarptırılarak Magosa zindanlarına atıldılar. Ahmet Bedevi Kur'an, Kuleli Vakası'nın memlekete umumi ıslahat yapılmasını isteyen şuurlu bir ihtilal teşebbüsü olmakla kalmadığını belirtiyor. Bu eylemi hürriyete doğru adılmış ilk adım olarak kabul ediyor ve Kuleli Vakası, Yeni Osmanlılar, Jön Türk cemiyetinin avantgardı, öncüsüdür saptamasında bulunuyor. A.B. Kur'an, A.G.E. sayfa 60-63, yine bakınız Yalçın Küçük, Aydın üzerine tezler 1. Nitekim mücadele devam etti. Şinasi halkı temsil eden bir meclis istediği için bu yıkıcı fikirlerinden dolayı Tanzimat'ın Fuat Paşası tarafından 1863'te Marif Meclisi'nden atıldı. S.J. Show, E.K. Show, A.G.E. sayfa 169. 1865'te Yeni Osmanlılar Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk adı İttifakı Hamiyet idi. Yeni Osmanlılar, Tanzimatçıların feodal komprador mutlakiyetine ve Avrupa boyunduruğuna karşı mücadele ettiler. Her şeyden önce bağımsız bir ekonomik gelişmeden yanaydılar ve meşrutiyetin ilan edilmesini istiyorlardı. Anayasa, parlamento ve Osmanlı yurtseverliği ortak programlarıydı. Cemiyetin önderleri 1867 yılında hükümeti devirme girişimleri başarısızlığa uğrayınca Avrupa'ya kaçtılar ve mücadeleyi Yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla sürdürdüler. Namık Kemal Sanayi'nin serbest dış ticaret politikası yüzünden çöktüğünü açıklıyordu. Ahmet Mithat Efendi, İngiltere'nin serbest dış ticaret politikasını uygulamadığını kaydediyor, kanıt olarak da şekerden alınan ağır gümrük kesimini gösteriyordu. Mizancı Murat, serbest dış ticaret politikasının sanayi ve ticareti rekabet edebilecek güçlü ülkeler için uygun düşeceğini, Osmanlı Devleti gibi geri kalmış bir ülkede ancak koruyucu dış ticaret politikasının milli çıkarlarla bağdaşacağını belirtiyordu. Zafer Toprak, AGE, sayfa 150-156. Ziya Paşa, Tanzimat devrinde iktisadi durumun bozukluğu üzerine Hürriyet'te yazdığı makalede eskiden tarım ve sanayi üretiminin tüketimi karşıladığını, dış borcun olmadığını belirterek şimdi nerede o sanayi ve ticaret erbabı diye soruyordu. Cevap olarak da işte bunların hepsi mahir ve münadim oldu. Zira ticareti dahiliyemiz bütün Avrupalılar eline geçti ve emtia-i dahiliye revaçtan kalıp Avrupa meta-ı itibar buldu. Büyücek muamelat-ı ticarete girişen tebaamızı dahi imtiyazat-ı ecnebiye ile hükümetimizin müttehazi olan muamele-i zulmiye ezdi bitirdi diyordu. Ziya Paşa, Hürriyet, No 45, 3 Mayıs 1869'dan aktaran İhsan Sungu, Tanzimat 1 içinde sayfa 837-838. Yeni Ziya Paşa, devletin borçla yaşamaktan başka hayat hakkı kalmadığını, borcu borç ile ödediğini, evvelki çukuru doldurmak için yeniden daha büyük bir çukur açtığını belirtiyordu. Ziya Paşa'nın arzu hali, İstanbul 1327-1909'dan aktaran İhsan Sungu, AGE, sayfa 838. Yurt dışında Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın çıkardığı Hürriyet gazetesi en ziyade Tanzimat'ın Ali ve Fuat Paşalarına çatıyor. Özellikle Sosyete General'den ilk önce 125 milyon frank, daha sonra bu borcun faizini ödemek için 150 milyon frank daha borç alınmasını eleştiriyordu. Bu gerçekleri açıkladığı için Genç Osmanlıların yayınları ülkede geniş yankı uyandırmıştı. A. B. Kur'an, AGE, sayfa 75. Yusuf Akçura, Yeni Osmanlıların Tanzimat'ın mutlakiyetçiliğine karşı mücadelesini şöyle anlatıyor. Bazı Avrupa düşünceleri Osmanlı sosyal hayatına yukarıdan ve aşağıdan, yani hükümetin idaresini elinde tutan devletin yöneticileriyle hükümetin idaresini beğenmeyen aydınlar tarafından uygulanmaya kalkışıldı ki, bunun yukarıdan başlayanı Tanzimat, aşağıdan geleni Yeni Osmanlılık Hareketi adını almıştır. Tanzimatçılar Yeni Osmanlılar ile ara sıra çarpıştılar. Anlaşmazlıkların asıl ağırlık merkezi hükümetin ve hükümdarın hukuk ve yetkileriyle milletin hukuk ve hürriyetinin dengelenmesi meselesiydi. Yusuf Akçura, Türkçülüğün Tarihi, çevrim yazı ve yayımı hazırlayan Sadık Perinçek, 3. basım, kaynak yayınları, İstanbul, Ocak 2008, sayfa 23-26. Namık Kemal 1868'de Hürriyet'te Jean-Jacques Rousseau'nun halk hakimiyeti fikrini savundu. Halkın hakimiyeti tasdik olunduğu takdirde Cumhuriyet ilanında da hakkı olmaz mı diye itiraz edenlere o hakkı dünyada kim inkar edebilir diye cevap veriyordu. Namık Kemal, Hürriyet No. 12, 14 Eylül 1868'den aktaran İhsan Sungu AGE, sayfa 853. Cumhuriyet davasını ilk savunanlar genç Osmanlılardır. 1871 yılında Paris Komünü'nde barikatların üzerinde savaşanlar da onlardı. Hocam Profesör Doktor Münci Kapani, genç Osmanlıların Tanzimat'ın mutlakiyetçiliğine karşı mücadelelerini şöyle tahlil eder. Genç Osmanlılar açıkça mutlakiyet idaresine karşı cephe almışlardır. Belirli ve köklü bir ortak siyasal doktrine sahip olmamakla beraber hepsi de bir fikir etrafında birleşiyorlardı. İktidarın sınırlanması fikri. Artık hürriyetten, anayasadan, halk hakimiyetinden, insanın devlet karşısında haklara sahip olduğundan, bu hakların hukuk teminatına kavuşturması gerektiğinden söz ediliyordu. Bunlar Tanzimat'ın hiç iyileşmediği, o zamana kadar hiç dile gelmemiş kavramlardır. Namık Kemal, hürriyeti despotizme karşı bir savaş çağrısı, bir siyasal slogan olarak Türk aydınlarının kafalarına ve gönüllerine yerleştirmiştir. Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 5. Basım, Ankara 1976, sayfa 96. Genç Osmanlılar, Şurayı Devlet Başkanı Mithat Paşa'nın kişiliğinde devlet birikimi olan zeki, mücadeleci ve saygın bir öndere kavuştu. Mithat Paşa ve arkadaşlarının başlattıkları anayasa, parlamento ve Osmanlılık gibi fikirler gazete ve dergilerde yayılmaya başladı. Hürriyetçi düşünce, Namık Kemal'in 1873 başlarında sergilenen Vatan yahut Silistre oyunu ile kitleleri harekete geçirdi. Yöneticiler Namık Kemal ve arkadaşlarını tutuklayıp sürdüler. Oyunu sahneden kaldırdılar. Hürriyetçi düşünceleri destekleyen gazeteleri kapattılar. Fakat hürriyetçiler fikirlerini yaymaktan geri kalmadılar. S.J. Shaw, E.K. Shaw, AGE, sayfa 199. Padişah Mithat Paşa hakkında padişahın bunlar cumhuriyetçi jurnalleri ihbarları yapılıyordu. Cumhuriyet davası filizlenmişti. 11 Mayıs 1876 günü öğrenciler İstanbul'da ayaklanarak Bab-ı Ali'yi bastılar. Rus taraftarı Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'nın azledilmesini sağladılar. Mutlakiyetin yıkılmasını ve meşrutiyetin kurulmasını istediler. Bu hareket tarihe Talebe-i Ulum isyanı olarak geçti. Ahmet Bedevi Kur'an, AGE, sayfa 96 ve diğerleri ve Orhan Can, Oktay Kutlu, AGE. Süleyman Paşa'nın komutası altındaki harbi zabit ve talebeleri de hareketi desteklediler. Topçu birlikleri ve donanma da Hürriyet Hareketi'ne katıldı. 29-30 Mayıs 1876 günlerinde Abdülaziz tahttan indirildi. Yerine 5. Murat geçirildi. Yeni padişah hastaydı. Saltanatı 93 gün sürdü. Mithat Paşa 2. Abdülhamit ile anlaşarak onu 19 Ağustos 1876 günü tahta oturttu. Anlaşma gereği 23 Aralık 1876 tarihinde Kanuni Esasi ilan edildi. Mithat Paşa 5 gün önce sadrazamlığa gelmişti. Bazı tarihçilerimizin iddialarının aksine 1. Meşrutiyeti hazırlayan Mustafa Reşit Paşa'nın Aydın Mutlakiyetçiliği İlber Ortaylı, AGE, sayfa 189 değil, fakat yeni Osmanlıların temsil ettiği hürriyetçi akımdır. Nitekim Abdülaziz tahttan indirilmeden önce kurulan yeni heyeti Bükelaya, Bakanlar Kurulu, sizi halk istedi, diyordu. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 7, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1956, sayfa 11. Yalçın Küçük 1876 hareketini ilk aydın devrimi diye nitelemektedir ki öncülerini ve karakterine bakarak yerinde bir değerlendirmedir. Yalçın Küçük, aydın üzerinde tezler 1. Yeni Osmanlılar, Tanzimat'ın devamı değildirler. Bu akım tam tersine Tanzimat'ın iç ve dış politikalarına karşı mücadele içinde doğmuştu. Sınıfsal olarak da feodal komprador saltanat sahiplerine karşı yeni oluşan aydın ve memurların, filizlenen burjuvazinin, esnaf ve öğrencilerin hareketidir. 2.3.2 Kanuni Esasi. 23 Aralık 1876 günü ilan edilen Kanuni Esasi, ilk anayasamızdır. Padişah tarafından bir hat-ı hümayun olarak ilan edilmesine bakılarak, bu metni bir anayasa değil, ferman olduğu görüşleri savunulmuştur. Ancak bu görüş, öze değil, biçime dayanıyor ve ayrıca şaş zamanlıdır, anakronik, yani tarihsel süreci dikkate almamaktadır. Kanuni esası, özünde bir padişah iradesi veya lütfu değildir. Genç Osmanlıların önderlik ettiği hürriyet mücadelesi bu düzenlemeyi padişaha dayatmıştır. Kanuni esası, padişahın millete karşı bir taahhüdünü ifade ediyordu. Sadri Etem, Ertem, AGE, sayfa 62. İkincisi, içerik olarak da anayasal niteliktedir. Ancak anayasalarda yer alan devletin esas teşkilatını ve vatandaşların hak ve hürriyetlerine ilişkin hükümleri içermektedir. Ne var ki kanuni esası, halk tarafından seçilen bir meclis tarafından kabul edilmemiştir. Bununla birlikte zamanın hürriyet hareketinin önderlerinden oluşan Sadrazam Mithat Paşa'nın başkanlığındaki Cemiyeti Mahsusa adındaki 28 üyeli bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyonu atayan padişahtır ama üyeleri arasında zamanın hürriyet kahramanları da vardır. Komisyonun Belçika, Polonya ve Prusya anayasalarını da inceleyerek hazırladığı metin, Mithat Paşa'nın başkanlığındaki heyeti bükeladan geçerek en son padişahın müdahaleleriyle ağır yaralar almıştır. Bütün bunlara rağmen kanuni esası bir anayasadır. Hürriyet mücadelesinin ürünüdür. Padişahın yetkilerini en azından kayda geçirmiştir ve seçime dayanan yasama organı kurmuştur. Ayrıca Osmanlı tebaası olan bireylerin hak ve hürriyetlerine ilişkin hükümler içermektedir. Kanuni esası, padişahın mukaddes ve gayrimesul, sorumsuz olduğunu, dinsel kaynakların ötesinde dünyevi ve insan ürünü olan bir temel hukuk metniyle de saptıyordu. Bununla birlikte padişahın yetkileri en azından kayıt altına alınıyordu. 11. madde, devletin dini İslam'da hükmü içeriyordu. 3. ve 4. madde ise padişahın aynı zamanda halife olduğu esasını saptıyordu. 7. maddeye göre şeriat hükümleri uygulanacaktı. Kanunlar umuru diniyeye, yani din emirlerine aykırı olamazdı. Madde 64. Şeyhülislamlık hükümet üyeleri içinde yer alıyordu ve devlet kurumuydu. Madde 27. Kanun esası ülkedeki şeria mahkemelerini tanımıştı. Madde 87. Kanun esası anayasaların en temel meselesi olan hakimiyetin kimde olduğu sorusuna açık bir cevap vermemişti. Hakimiyetin padişahta olduğuna dair açık bir hüküm yoktu. Ancak bütününe bakıldığı zaman saltanatın meşruluk kaynağıydı. Kanun esası devlet hizmetinde çalışanların devletin resmi lisanı olan Türkçeyi bilmelerini şart koşuyordu. Böylece devletin resmi dili Türkçe olarak belirlendi ve anayasa geleneğimize girdi. Kanunu esasını ilk taslağında Osmanlı topraklarındaki kavimlerin kendi dilleriyle öğretim ve öğrenim görmelerinde muhtar oldukları hükmü de vardı. Komisyonda bulunan Eynli Said Paşa bu hükme tek başına karşı çıktı. Abdülhamit'e bir rapor arz ederek bu hükmün ayrılıkçı hareketlere zemin oluşturacağını ve Türkçenin resmi dil olması esasını zayıflatacağını anlattı ve komisyon üyelerini de ikna ederek kavimlere kendi dilleriyle öğrenim hakkının kanunu esasiden çıkarılmasını sağladı. Bu konuyu ilk kez değerli arkadaşım Yıldırım Koç'un 1876 Anayasası'nda resmi dil başlıklı yazısından öğrendim. Aydınlık 1 Kasım 2011. Konu ayrıntılı olarak Ali İhsan Gencer tarafından incelenmiş. Bakınız, İlk Osmanlı Anayasası'nda Türkçenin resmi dil olarak kabulü meselesi. Kanuni Esasi'nin 100. yıl armağanı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara 1978, sayfa 183-189. Yine bakınız, Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, sayfa 146. Türkiye'nin anayasa geleneğini, Türkçe öğrenim ve öğretim esasını kazandıran yerdeşim, Eynli Said Paşa, 1851 yılında Mühendisani-i Hümayun'dan birincilikle mezun oldu. İngiltere'de 1854-1859 yıllarında Edinburgh Üniversitesi'nde öğrenim yaptı. İngiltere'de okuduğu ve çok iyi İngilizce bildiği için İngiliz Said Paşa diye de anılır. 1876'da kanuni esasıyla kurulan Meclis-i Umumi, Genel Meclis iki meclisten oluşuyordu. Heyeti Ayam, Ayam Heyeti ve Heyeti Mebusan, Mebuslar Heyeti. Ayan heyeti üyeleri padişah tarafından ömür boyu atanıyordu. Meclis-i Mebusan ise iki dereceli seçimde halk tarafından seçildi. Şehir ve kasabalardaki idare meclisleri üyeleri aynı zamanda ikinci seçmen işlevini görüyor ve mebusları seçiyorlardı. Padişah parlamentoyu toplantıya çağırma, feshetme ve toplantılarını tatil etme yetkisine sahipti. Kanuni esası 30. maddede bükelayı devletin sorumlu tutulacağından söz etmiş olmakla birlikte bu sorumluluk havadaydı. Çünkü hangi devlet organı önünde sorumluluk taşındığı belirlenmemişti. Heyeti bükela üyelerinin ancak cezai sorumlulukları düzenlenmişti. Kanuni esası Avrupa anayasalarında görülen hak ve hürriyetlere yer veriyordu. Daha önce bazıları Tanzimat fermanlarından beri tanınan eşitlik, kişi dokunulmazlığı, mal ve can güvenliği, ticari serbestliği, dilekçe hakkı, eğitim özgürlüğü, anayasa ve işkence yasağı, vergilerin yasaya bağlanması, basının kanun dairesinde serbest olması gibi haklar kanuni esaside sayılıyordu. Ne var ki bütün bu hürriyetleri belli insanlar için geçersiz kılma yetkisi 113. madde hükmüyle padişaha verilmişti. 2. Abdülhamit'in dayatmasıyla kanuni esasiye konan bu maddeye göre padişah, hükümetin güvenliğini bozdukları polis soruşturmasıyla ispat olunan kimseleri ülke dışına sürebilecekti. Nitekim kanuni esasinin ilanından 2 ay geçmeden 5 Şubat 1877 günü padişah Sadrazam Mithat Paşa'yı 113. maddeye dayanarak İtalya'ya sürdü. 2. Abdülhamit'e Mithat Paşa için bunlar cumhuriyet ilan edecekler diye ihbarlar yapılmıştı. Mithat Paşa, heyeti ülkeler reisi olmasından daha 2 ay geçmeden 18 Ocak 1877 günü padişaha çok sert bir takrir arz etmişti. Mithat Paşa bu arzda 2. Abdülhamid'e millet menfaatine aykırı olan fermanlara itaat etmeyeceğini bildiriyordu. Milletimizin menfaatlerine zararlı olan en ufak hususta bile size itaat etmekte mazurum. Arz ettiğim hususları yerine getirmemekle devam ediyorsunuz. Devlet binasını tamire çalıştığımız sırada siz adeta yıkmak istiyorsunuz. A.B. Kur'an, Osmanlı İmparatorluğu'na İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele, 1959, İstanbul, sayfa 100. V.D. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal ise bu takdirin arz edilmediği görüşündedir. Bakınız, Osmanlı Devleti'nde Son Sadrazamlar, Cüz 2, İstanbul, sayfa 359. Bu takdirden 18 gün sonra Padişah Mithat Paşa'yı hükümdara suikast suçu gerekçesiyle azletti ve kanuni esatinin 113. maddesine dayanarak 5 Şubat 1877 günü İtalya'ya sürgün etti. Mithat Paşa, padişahın alt tertibine aldanarak 1,5 yıl sonra ülkeye geri döndü. Suriye ve İzmir valiliklerinde bulundu. Abdülhamit istibdadı Mithat Paşa'ya tahammül edemezdi. Uydurma Abdülaziz'e suikast suçlamasıyla ve uydurma bir yargılamayla Hicaz vilayetinin Taif zindanına sürüldü ve 7 Mayıs 1884 günü Abdülhamid'in emriyle boğduruldu. Mithat Paşa'nın İtalya'ya sürülmesinden 1,5 ay sonra 20 Mart 1877 günü ilk Osmanlı Meclisi Umumisi Dolmabahçe Sarayı'nda toplanmıştı. Meclis feodal hakim sınıfların, milliyet, mezhep ve cemaatlerin temsilcilerinden oluşuyordu. 119 mebusun 47'si Müslüman değildi. 36 Ayan Meclisi üyesinin de 11'i Müslüman olmayan milletlerdendi. Milliyet kavgalarına sahne olan meclis, hükümete de beklenmeyen sertlikte eleştiriler yöneltti. İlk toplantı yılı 28 Haziran 1877 günü kapandı. Meclis 13 Aralık 1877'de yeniden toplandı. 2. Abdülhamit, meclisin çalışmalarından rahatsızdı. Abdülaziz gibi tahttan indirilme korkusu içindeydi. 2 ay sonra 13 Şubat 1878 günü meclis faaliyetinin süresini belirtmeden tatil etti. Gerekçe olağanüstü durum diye ifade edilmişti. Meclisi tatil kararı bazı kaynaklarda fesih veya kapatma diye ifade edilir. Oysa kanuni esasinin 7. maddesi padişaha meclisi umumiyi fesih yetkisi yanında tatil yetkisi de veriyordu. Fesih koşulları yoktu. 2. Abdülhamit meclisi umumiyi irade-i seniye ile tatil ettikten sonra toplantıya çağırmadı. Böylece kanuni esası da resmen olmasa da fiilen tatile sokulmuş oldu. Padişah fermanıyla gelen kanuni esası meclisi umumiyi tatil eden bir başka padişah fermanıyla fiilen yürürlükten kaldırılmış oldu. 5. ayrımın sonu sayfa 83.